kokusu. Başkent Ankara'da başlıyor bu Leylak kokusu. Sonrasında bütün Türkiye'yi ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun ulaştığı her yeri sarıyor. Hoş geldiniz Leylak kokusuna. Didem Güner hazırlıyor bu güzel programı. Burak Hararoğlu ile birlikte Esneklik Masa'da ve ben Yasemin Pamukçu sizlerle birlikte olacağım. Saat 15'e değin. Çok güzel konularımız, çok tatlı konuklarımız olacak. Yine hoş bir sohbet içinde olacağız. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Bir de bizim e-posta adresimiz var. leylakkokusu@trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da bizi dinleyebilirsiniz.
Bir masal anlat baba, içinde bütün oyunlarım, kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ay. Tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm oyunlarım, kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ay. Tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun.
Ve sevgili dinleyenlerimiz, yaşamımızın ilk 9 ayını anne karnının güvenli ortamında geçiren bir bebek doğduğu anda kendini hiç tanımadığı bir dünyada buluyor. Ve bu dünya ile ilgili bir ilişki kurması için kişiliğinin ve ruhsal yapısının oluştuğu ilk bir yıl çok önemli. Bu önemli dönemin sağlıklı geçebilmesi için de annenin daha uzun bir zaman önce bebeğine hazır olması gerekiyor galiba. Evet, tüm bu konuları kimlerle konuşacağız? Bu konuda kitapları var. Bana Hazır Mısın Anne, Bana Hazır Mısın Baba kitaplarının yazarları Doktor Şirin Seçkin, çocuk hastalıkları uzmanı ve Profesör Doktor Gökhan Oral, psikiyatri uzmanı. Kendileri kitaplarıyla konuklar ve aynı zamanda onların görüşleri ve yazdıklarının bir şekilde özetini alacağız siz anne baba adayları için. Belki de anne baba olmuş ama gerçekten hazır mıydık diye kendi kendine soranlar için. Hoş geldiniz. Bizim sesim size net ulaşıyor mu Şirin Hanım, Gökhan Bey?
Evet, evet.
Evet, evet. Kesinlikle tamam. Çok net bir şekilde duyuyoruz.
Tamam, çok güzel.
Biz de duyuyoruz.
Evet, şimdi biz de ilk kez iki kişiyle aynı anda sohbet yapacağız. Tek bir telefon bağlantısında. Bunu leylak kokusunda başaracağız. Eminim ki düzgün bir şekilde bu işin içinden çıkacağız diye düşünüyorum. Çünkü sizler konularına son derece hakim ve benim sorduğum sorulara içtenlikle yanıt verecek insanlarsınız. Neden? Elimde o kadar güzel iki kitap var ki. Hepimizin aslında kendi kendine sorması gereken bir şey. Özellikle anne baba olmak isteyenlerin. Öyle değil mi Şirin Hanım? Sizinle başlayalım. Gerçekten hani hamile kalıyor kimileri, acaba hazır mıydım diyorlar. Ondan sonra daha da kötüsü, doğumdan sonra da ay ben hiç hazır değilim diyeni de var. Bu çok zor bir süreç değil mi?
Evet ya, şöyle hem hamilelik süreci hem de doğumdan sonraki ilk 1-2 sene hakikaten annenin adanmışlığı gerekiyor. Yani çocuğu sürekli gözleyecek, yani gözü bebeğin üzerinde olacak. Neredeyse yaşam tarzı biraz değişecek ve hani tamamen kendini bir süre için bebeğine adamış olacak.
Evet.
Ve bu geçiş tabii ki anneleri zorluyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani hiçbir anne hazır olmasa bile yavaş yavaş doğumdan sonra hem hormonların etkisiyle ve bebeğe bağlandıkça zaten annelik öğreniliyor ve gelişiyor. Ve hani İşler başta ters başlasa bile gerekli sabır, empati, yakınlık, şefkat, tüm bunlarla zaman içerisinde tüm ilişkiler düzeliyor. Yani olaya tamamen olumlu bakmak lazım. Yani kesinlikle karamsar gitmemek gerekiyor. İşte ben hiç hazır değildim, hiç hazır olmadım bir zamanda bebek dünyaya geldi. Evet, gelebilir, çünkü geldiği zamanda bir şekilde işler zamanla yani rolüne oturuyor.
Evet.
Rolüne giriyor, herkes öğreniyor, herkes tecrübe kazanıyor. Tabii ki bir sürü hatalar yapılıyor ama diğer yandan da çok güzel şeyler de yapılıyor. Ve geriye dönüp hay Allah ben neden böyle yapmadım diye katiyetle dönüp hayıflanmamak, onun yerine hep geleceğe pozitif bakıp ben şimdi ne yapabilirim? Şimdi yanlışlığı nasıl telafi edebilirim? Yani çünkü bir çocuğun şunu unutmamak lazım. Anne ve baba hayatta olduğu müddetçe çocuk mesela 50 yaşına gelmiş olabilir. Hala anne ve babanın desteğine yer yer ihtiyacı oluyor. Yani kötü bir ebeveynlik başta olmuş olabilir ama 50 yaşında mesela inanılmaz bir şekilde tüm o ilişkiler telafi edilmiş ve son derece güvenli, sıcak, İyi bir aile kurulabilir.
Yani hiçbir şey için aslında geç değil. Hani hazır mıydım, hazır değil miydim diye tereddüt etmeye pek yer yok gibi sanki. Siz diyorsunuz ki zaten bebeği kucağınıza aldıktan sonra annelik öğreniliyor. Peki ben Gökhan Bey'e sorayım o zaman bu noktada. Annelik gerçekten öğreniliyor mu? Yoksa her kız çocuğu bir şekilde kimi işte genleriyle bu özelliği zaten anne özelliğini taşıyarak bunu geliştiriyorlar mı? Yoksa bu özelliği hiç taşımadan şaşkınlıkla anne nasıl olunuru bekleyen insanlar da var mı?
Bunların hepsi geçerli olabilir ama hiçbir çocuk kız çocuğu da erkek çocuğu da dünyaya geldiği zaman bembeyaz bir kağıt olarak gelmiyor. Kendisinde bazı özelliklerle doğuyor. Bu özellikler geliştirilerek günün birinde sevmeyi, birlikte olmayı, çocuk sahibi olmayı, sonra çocuğa anne olmayı, bunu öğreniyoruz dememiz lazım. Yani öğrenme kapasitesi olan varlıklar olarak dünyaya geliyor insan yavrusu. Zaman içinde çevreden öğrendikleri de dahil olmak üzere kültürün öğrettikleri, örflerin, adetlerin öğrettikleriyle anne olmayı da öğreniyor. Yani anne olmaya yatkın geliyorlar dünyaya denebilir belki böyle bakıldığında. Bilmiyorum, sorunuzun cevabı oldu.
Oldu. Olmaz mı Gökhan Bey? Şimdi bir de şöyle bir şey söylemişsiniz siz kitabınızın Bana Hazır Mısın Anne kitabının arka sayfasında diyor ki... Bana hazır mısın anne? Anne ve bebek arasında mesafe koyan, günümüz hayatını sorguluyor. Ebeveynlere dayatılan pek çok görüşün aslında doğru olmadığını, anne bebek ilişkisinde tırnak içinde eskiye dönmenin bebek için çok daha sağlıklı sonuçlar doğuracağını savunuyor. Şimdi bu eskiye dönmek dediğimiz, buradan kastınız şu mu? Hani bizim annelerimiz böyle işte kundağa sar derdi gibi. Bu mudur?
Pratik yöntemler için dahi söylenebilir bu. Hmm. Haklısınız. Sonuçta insanoğlu kendi kurduğu medeniyette deneme yanılma yoluyla binlerce yılda bazı şeyler öğreniyor. Ve bu öğrendiklerini uygulamaya başlıyor. Hepsini bir anda kenara atan böyle postmodern usullerin bir kısmına pek katılmıyoruz ikimiz de. Yani mesela çocuklar, bebekler daha sağlıklı doğsun ve hayatta kalsın diye hastanede doğum 1930'lardan itibaren daha önemli oldu. Evet. Doğru, bebekleri ilk günlerde kaybetme oranımız düştü bu sayede. Fakat başka bir şeyi de gözden kaçırdık o arada. Anne bebek arasında başlayacak olan ilişki bebek odaları ve anneler başka yerlerde olduğu için de ertelenmiş oldu. Birkaç günlüğüne dahi olsa. Mesela bunun uygun olmadığını söylüyoruz biz. Hemen bir an önce kucağına verilmesi lazım annenin gibi. Ve anneyle birlikte olması gerekiyor gibi. Fakat şunu da söylemek lazım. Bu bana hazır mısın? Böyle birazcık insanları tedirgin ediyor ya da teyakkuzda tutuyor olabilir. Aslında konu şurada başlıyor. Belirli bir süredir, en azından benim çocukluğumda böyle değildi. Anne ve baba adayları ne kadar iyi anne olacağım ya da ne kadar iyi baba olacağım kaygısını samimi bir şekilde yaşıyorlar. Bu iyi bir şey. Yani eskiden bunun sorgulamasını çok fazla yapılmadığını düşünüyorum ben. Mesela evet. Bu konuda eskiye dönmemiz gerekiyor. Ve bunu sorguluyorlar, düşünüyorlar, kafa patlatıyorlar, kitaplar okuyorlar, sağa sola soruyorlar. Sadece annelerinden öğrendikleriyle yetinmiyorlar, bunu geliştirmeye çalışıyorlar. Bu en iyi tarafı. Evet. Dolayısıyla biz de mevcut bilgiler ışığında bazı şeyleri eskiden gelenleri uygulamanın, bazı konularda da yenileri ilave etmenin çok güzel olabileceğini düşündük.
Doğru.
Ve anne ve babaya böyle direktifler vermek yerine şöyle yapalım, böyle yapalım vesaire. Birçok kitap ya da şey böyledir. Böyle biraz buyurucu bir dil geliyor bize. Anneyi ve babayı daha fazla anlamaya çalışarak onların gözünden işi kolaylaştırmaya çalıştık. Çünkü zaten bu kaygıyı yaşıyorlar.
Tabii. Doğru. Şimdi bir taraftan yani eskiye dönmek dediniz. İşte Seçkin Hanım'a burada soruyor. İşte bebek ağlayınca Seçkin Hanım eskilerden işte ballı su ver mesela. Emziğini hemen bala batır. Ama şu anda çocuk doktorları buna pek sıcak bakmıyor. Bu konuda ne yapmamız gerekiyor? Yine eskiye dönecek miyiz yoksa yeni yöntemler mi var artık?
Hayır. Şimdi şöyle, biz eskiye dönüş derken anne bebek yakınlığı, anne ve bebeğin bir arada olması, anne ve bebeğin genellikle büyük bir ailede yaşaması, daha sosyalleşmesi, kucağa alınması vesaire, yani bakımla ilgili konularda eskiye dönelim dedik. Yani şöyle işte mesela hani bunu emzik ve bal örneğinden değil de daha çok şöyle verelim. Mesela şimdi bir takım uyku eğitmenleri var. Bir takım saatli bebek projeleri var. İşte 3 saatte bir saate bakıp 3 saatten önce bebeği emzirmeyecek.
Emzirmeyin.
Yani mesela bu doğru bir yöntem değil. Yani çünkü eskiye yönelik derken empatik bir anne ilk 3-4 ay, belki de ilk 6 ay bebeğini çok güzel gözlemleyerek bebeğimin şu andaki ihtiyacı ne? Emzik mi istiyor, sallanmak mı istiyor, kucak mı istiyor, uykusu mu geldi veya da yalnızca sıkı sıkı sarılmak mı istiyor? Yani bunları bebeğin dilini okuyarak o andaki ihtiyacı neyse onu karşılamaya çalışacak ve hiçbir şekilde başka annelerle, İşte bilmem kimin annesi uyku eğitimi aldı. Çocuk daha bir aylık. Gece 9'da yatıyor, çocuk sabah 8'e kadar hiç uyanmıyor, hiç ağlamıyor, hiç emzik vermiyorlar, hiç beslemiyorlar. Yani benim söylediğim bu tür yöntemlerin çocuğun büyüdüğü zaman ruhsallığında bir takım sorunlara yol açtığı artık günümüzde biliniyor. Çok yani önemli. Çocuğun ihtiyaçlarını karşılamazsak özellikle ilk bir yıl ve o çocuğu biz gece uyusun, tek başına odada kalsın diye bırakırsak o çocuk evet eninde sonunda çaresizlik hissiyle kendi kendini sakinleştirmeyi ve kendi kendini uyutmayı öğretebilir. Ama o çocuk ileride acaba hala kendini hep yalnız mı hissedecek? Acaba kendini ne kadar değerli hissedecek? Kendine olan öz saygısı nasıl olacak? Yani benim söylemek istediğim eskiden eskiye dönüş olarak anne ve bebekler bir aradaymış ve bebek daha çok kucaktaymış. Her istediğinde bebeğe meme verilirmiş. Ve bu böyle bir şey de ayıp değilmiş. Mesela anne ile bebek icabında bir arada yatarmış. İşte ne bileyim mesela bebek ağladığı zaman tüm ailede herkes sırayla 10'ar dakika kucağı alıp bebeği dolaştırırmış. Zaten o zaman kolik, ağlama veya da bilmem ne derdi kalmıyor. Benim tek derdim şu, aman ağlamasın, kucağa alışmasın. Biz ağlasın biraz bırakalım, yarım saat ellemeyelim bebeği. Yani bu tür şeylere, denemelere girişmeyelim.
Evet, bu ağlama çok önemli bir şey. İşte kimi zaman izliyoruz, genelde yurt dışında yapılan bir uygulama. Çocukları sizin dediğiniz herhalde o çaresiz kabulleniş oluyor. Beşiklerinde ağlar bırakıyorlar ve bir şekilde biraz ağlasın, dayan, bir daha öğrenir. Bak, öğrenirsin bak,
ama
bir daha öyle olmaz.
Ama bir şey değil çünkü çok çaresiz. Yani evet. Doğan bebek daha öyle kabiliyetleri yok. Yani biz onu çaresizliği öğrenmeyi...
Tabii değil mi? Şimdi ben de oradan geleceğim zaten. Ben de iki çocuk annesiyim ve 3 yaşına kadar neredeyse ikisiyle de beraber uyumuş bir anneyim. Çok ayıp belki ama bunu
hayır,
yaptım.
Hiç ayıp değil. Doğrusunu yapmışsınız. Çocuk gece korkuyor ve kendini böyle daha güvende hissediyor. Ve bir de aynı zamanda da çocuk diyor ki ya bunlar bir arada yatıyor. Biz neden tek başımıza... Tek bir odada karanlıkta korka korka uyuyoruz gibi.
Evet, şimdi şunu soracağım. Acaba tüm bunlar ağlama ile ilgili söyledikleriniz aynı zamanda bağlanma bozukluklarına da neden oluyor mu sonrasında?
Tabii ki özellikle yani ilk başta primer ihtiyaçları bebeğin vaktinde karşılanmazsa ve yeterli düzeyde karşılanmazsa bebek anneye bağlanamıyor ki, güvenemiyor ki. Yani ve bu bağlanma bozukluğu ileride ayrılamama bozukluklarına da yol açıyor. Şimdi bu konuda hatta Gökhan Bey'e devredeyim. Yani Gökhan Bey bağlanmanın nasıl bir şey olduğunu bize bir güzelce izah edin.
tamam.
Lafı, yani şöyle bir hata yapmayalım diye düşündük biz. Yani hep böyle işte sizin verdiğiniz örnekte olduğu gibi işte emziği bala batır ver. Yok işte huzursuzsa salla. Yok şöyle yap, böyle yapma. Türünden direktiflerin genellenemeyeceğini düşünüyoruz. Bir çocuk, bir bebek özür dilerim. Emziği hiç istemeyebilir, sevmeyebilir. Evet. Yani onu zorlamanızın bir manası
yok. Biberonu da sevmeyebiliyorlar.
Evet, biberonu da istemeyebilir. Zaten doğalda pek de istemez. Yani kolay emse dahi anne memesinde başka şeyler de alıyor çünkü biberon yerine.
Tabii.
Burada bu tür pratik yöntemler yerine asıl önemli olan, eskide olan, asıl mühim olan şeyin onunla yakın olmak olduğunu söylemeye çalıştık.
Evet.
Yani hep burada duruyor. Bebeğe yeterince yakınsanız neyi nasıl yapacağınızı kendiniz keşfetmeye başlıyorsunuz zaten.
Tabii.
İşte şunları yedirelim, bunları yedirmeyelim, bunlar zararlıymış, bunlar faydalıymış. Takılıp kalan bir anne hayatını bununla doldurup bebekle ilişkisini sadece yemek üstünden idare eden bir hale gelebiliyor.
Şimdi Gökhan Bey, tam burada bir soru soracağım size. Şimdi kalabalık aileler de var. Kimimiz yapayalnız oluyoruz, çocuğumuzla baş başa kalıyoruz gün boyu ve gece boyu ve o şekilde büyütüyoruz. Kimileri de işte aile büyükleriyle beraber yaşıyorlar ya da gündüz olduğunda aile büyükleri eve geliyorlar yardımcı olmak niyetiyle. Peki burada bebekle ilgili olan bebek odak noktası. onlar mı devreye girip işte ağladığında müdahale etmeli, işte altını değiştirir mi? Yoksa anneye tamamen bebek verilip de biz diğer işlerle ilgileniriz, yemeğini yaparız, ortamını hazırlarız senin, sen çocuğunla kal mı denilmeli?
Cevabı verdiniz zaten.
İkincisi,
asıl bakıcı kimse asıl şeyi ona vermek.
Tüm kontrol annede olmalı.
Kontrol demeyelim ona isterseniz ama anneden alabileceği şeyler çok özeldir bir bebeğin. Yani bunu kısıtlamanın bir gereği yok.
Onun kucağında olmalı. Değil mi? O uyutmalı, uyanınca o kucaklamalı, altını o değiştirmeli.
Onu tutacak, tamam. Onun kaygısını absorbe edecek, içine alacak. Sonra onu öğütecek, geri verecek. Çok özel becerileri anneden alabilecektir. Birincin tercih yine de bu olmalıdır diye düşünüyoruz. Tabii ki elzem durumlarda başka alternatifler muhakkak ki devreye girecektir. Ve hep böyle olacak, hiç dakikayı kaçırmayacak diye bir şey de yok. Annenin acil bir konusu çıkacak. Yani ne bileyim, lavaboya gidecek yani. 15 dakikalığında birisi devralabilir bu işi.
Tabii.
Hayat da böyle bir şey. Sürekli her şey mükemmel gitmiyor. Bunu da öğrenecek bebek çocuk zaman içinde.
Evet.
Burada hakikaten şunu şöyle yapmalı, bunu böyle yapmalı tutturmasının aslında bazı hatalara yol açtığını ve en temel hatanın anne bebek arasındaki bağı zedelediğini düşünüyoruz biz. Yani direktifler üstünden hareket eden bir anne asıl ilişkiyi, gerçek etkileşimi kaçırıyor.
Tabii.
Bu Şirin Hanım'ın çok gözlemlediği bir şeydi ve bana hep anlatırdı. Bunun üzerine zaten bu iki kitap çıktı.
Evet, şimdi biraz da baba bölümüne geçmek istiyorum. Hazır sizi telefonda yakalamışken. Şimdi Gökhan Hocam, acaba babanın bebeğin bakımı üzerindeki fonksiyonu nedir? İşlevi nedir?
Bu biraz da kültürle tanımlanan bir şey. Ama çünkü mesela Uzak Doğu'da baba çok ciddi roller üstlenebiliyor bebek bakımıyla ilgili. Anne emziriyor, kenara bırakıyor bebeği. Orada öyle bölüşmüşler görevi. Yani görevin nasıl bölüşüldüğüyle alakalı bir şey. Ama ikinci kitapta bahsettiğim şey direkt baba diye düşünmeyin. Baba işlevidir. Asıl önemli olan. İşlevdir. Bu baba işlevini bazen anne yürütür, bazen dede yürütür, bazen abi yürütür, bazen abla yürütür. Yani bir cinsiyetle alakalı bir şey de değildir. Baba annenin yetişemediği yerlerde orada olandır.
Doğru.
Ve aynı zamanda dış dünyadaki kuralları, dış dünyadaki, evin içindeki değil özellikle dış dünyadaki kuralları ona aktarandır. Bir roldür ve çok en önemli vazifesi de anne bebek arasındaki simbiyotik yapışmış bağı sırası geldiğinde ayırması gerekendir. Çünkü evet, ayırması gerekiyor ona. Yoksa bırakırsanız anne bebek sonsuza kadar öyle kalabilirler. Onu ayırılması gerekir ki bebek üç boyutlu ilişkiler ağına geçebilsin. Gerçek sevgiyi öğrenebilsin. Çatışmaları öğrenebilsin. Gerçek olarak birinin varlığını kabul edebilsin. Çok önemli bir işlevdir bu. Çok kritik bir işlevdir. Ama bu şöyle algılanmamalıdır. Dediğim gibi bu bir işlevdir. Bu işleri genellikle biyolojik olarak baba olanlar yerine getirmeye adaydır. Ama başkaları da olabilir.
Şimdi benim yakınımda şimdi teknisyen arkadaşım Burak Kararoğlu, onlardan birisi. Biz bir yayın kuruluşu olduğumuz için nöbetle çalışıyoruz ve eğer eşleri de çalışıyorsa bu arkadaşlarımızın, onlar bebeklerine herkesten, her babadan biraz daha farklı bebeklerinin sorumluluklarını üstleniyorlar. Peki buradaki bağ, buradaki baba ne kadar çok ilgilenirse, ne kadar çok oyun oynarsa farklı bir biçime girebilir mi bu ilişki?
Biçim derken ne?
Yani daha yakın, daha güvenilir. Yoksa hani baba dışarıyı çağrıştırır, baba işe gider, gelir, annenin
bu
işi varsa işleri, ilgilenir.
Bu baba işleri, bu babalık işleri. Yoksa bir baba, yani bir erkek, burada kastedilen, bunu kastediyorsunuz herhalde.
Babadan
bahsediyor. Annesel işlevleri de görecektir. Bir mahsur yok ki bunun. Altını da değiştirecek, mamasını da verecek. Verebiliriz ki hiçbir mahsur
yok. Tamam, ben diyorum
sadece ki... Sadece bir tanım.
Sadece diyorum ki ben de buradaki bağlanma türü daha kaliteli, daha güçlü olur mu diyorum.
Tabii ki. Annenin yetişemediği yerde biri daha girecek.
Ben de devreye girebilir miyim?
Lütfen Şirin Hanım.
Ve özellikle baba bebek bağlanmasında şöyle bir şey. Bir çocuk yani bir bebek aynı anda iki ebeveyninden de son derece şefkatli, yakın, empatik bir ilgi görüyorsa. Yani mesela basit bir örnek. Diyelim ki çocuk yere düştü, çok korktu ve ağlıyor. Baba bebeğini kucağına alıp sakinleştirip bak hiçbir şey yok, cesaret verip bak yürürken hepimiz düşüyoruz, bir şey olmadı, öpeceğim geçecek vesaire gibi. Yani dişi bir takım işlevleri de yerine getirirse yani yeri geldiğinde içindeki hem kadın hem erkek yanı doğru yerde kullanabilirse
çok güzel.
Yani böyle bir ebeveyn hem kadın hem erkek mükemmel oluyor.
Sevgi,
ve
şefkat hepsi bir
ihtiyacı, evet ihtiyacı olan şey ama mesela eril işlevde şu var. Mesela mantığı kullanmak. Yani ilk önce çocuğu sakinleştiriyor, bu dişi bir işlev. Sonra da mantığı kullanıyor. Acaba dur bakayım bu çocuğun ciddi bir kesisi var. Acaba doktora gitmemiz lazım mı? Mesela bu da babalık işlevi. Ve annesine hiç aldırmadan ya bu çocuk toparlıyor. Hanım biz doktora gidiyoruz demek bir babalık işlemine giriyor. Şimdi bağlanmaya gelince bağlanma bir çocuk aynı anda iki ebeveynine güvenli bağlanabilir. Ve bu aslında çok çok sağlıklı bir şey bebek
çok
için.
Güzel, evet.
Ve bebeği de çok koruyan bir şey şu anlamda. Çünkü Allah göstermesi anne hastalandı, apandisit ameliyatı oldu, 3 gün hastanede yattı. O zaman bebek yanında baba var ve
tehdide
kapılmıyor, depresyona girmiyor. Ve o bağlanma o kadar koruyucu bir şey ki
çok
hayat
güzel.
Boyu. Yani mesela babası ölüyor, Allah göstermesin 50 yaşında. Fakat iyi bağlandığı için içselleştirdiği baba figürü o kadar kuvvetli ki... En ufak bir şey olduğunda mesela başına diyeyim ki mahkemeyle ilgili bir olay geliyor. Mesela bu da babalık işlevi. Mantıklı yanını kuvvetli kullanıyor. Babam olsaydı bu durumda şöyle yapardı diyor. Bunu kullanabilmek yani tüm bunları yani tabii ki keşke bebekler hem anneye hem babaya güvenli bir şekilde bağlanabilirlerse... İleride hayatları kesinlikle ruhsal olarak daha kolay olur.
Kesin. Şimdi bir şey soracağım. Evet annelikten bahsettik ama bu soruyu babalar için de sormak gerekiyor. Baba olmak evet emek istiyor belki. Anne olmaktan biraz daha fazla mı emek istiyor? Ya da baba olmaya hazır olma durumu var mıdır? Kimi zaman konuşuyoruz insanlarla. Çocukları çok seviyorlar erkekler. Diyor ki ay benim de bir kızım olsa, benim de bir oğlum olsa diye geziyorlar. Onlar gerçekten hazırlar mıdır? Yoksa yok o sözde bir hazırlıktır. Baba olmakla yüzleşmek ayrı mıdır?
Şimdi şöyle ikimiz de cevap vermek istiyoruz. Ben ilk önce çok kısa bir şekilde şeyi söylemek istiyorum. Yani... bir erkeğin baba olabilmesi için çocuğun hayatında yer alması gerekiyor. Ve annenin de buna izin vermesi gerekiyor. Çünkü bir sürü boşanmış çift var. Anne çocuğu babaya göstermemeye çalışıyor. Ve çeşitli bahaneleri var. Yani diyor ki bu çocuğa bakamıyor. Kötü yemek yediriyor. Ondan sonra evi çocuk bakımına uygun değil. Yok kız arkadaşı var hafta sonu onun evine yollamam. Yani böyle bir sürü çekişme ve şey çocuk üzerinden yürüyor. Ve burada korkunç zarar gören aslında çocuk oluyor. Çünkü çocuğun öyle ya da böyle hayatında babasının var olması. Yani kısa süreli hafta sonu babası yok haftada bir gün bir saatlik bir baba. Yani bunun yer alması çok önemli ve aslında akıllı bir anne... Bir şekilde yani hakikaten baba anormal patolojik bir şey değilse babayı çocuğunun hayatında tutmak için biraz belki de özveri de bile bulunabilir. Çünkü çocuğunun iyiliği için. Ben böyle düşünüyorum.
Evet.
Devamını Gökhan Bey.
Gökhan hocam evet buyurun hocam.
İster anne için ister baba için hazır olma ancak bu yaşanırken tartılabilecek, sınanabilecek bir şey. Yani Allah'tan ki 9 aylık bir süre de var bunu sınamak için, anne için de baba için de. Sadece hadi biz yaptık demek de olmuyor. Onu da sınıyorlar o süreç içinde ve onlar da hazırlanıyorlar o sürece. Doğuma ve sonrasında. Yani ne kadar hazır olduğunu düşünse bile bebeği karşısında görünce eli ayağı titreyen bir erkek de söz konusu olabilir. Sabırsızlık içinde doğumu bekleyen, hatta doğumhaneye giren de eşine yardım eden, doğum sırasında işte bütün süreçleri görmek isteyen ve bebeği ilk kucağına alan bir baba da söz konusu olabilir.
Doğru.
Bu hangisi doğru yanlış diye bir şey yok. Onu orada görecek. Ve hazır değilse de zaman içinde buna hazır hale gelecektir. Bunda bir dert yok.
Evet.
Yani sadece onunla ilişki kurmak ve etkileşim kurmakla alakalı bir şey.
Evet.
Şunu Şirin Hanım'ın söylediği de çok önemli. Babayı ya da anneyi fark etmez. Yok saymak, özellikle ayrılmış çiftlerde çok sık rastlanan bir şey. Birçok çatışmayı çocuk üstünden yaşıyorlar maalesef. O çok rahatsızlık verici bir şey. Babayı yok saymak çok tehlikeli bir şeydir. Yani durumu, olayı psikotize eder. Çok tehlikeli bir yere götürür. Aynı şey anneyi yok saymak da öyle. Senin annen yok, senin baban yok. Yani tamam, çok kötü bir baba olabilir. Gerçekten çok temkinli bir şekilde ilişkiyi sürdürmeniz gereken bir baba olabilir ama yine de baba olacaktır. Herkesin
tabii
bir babası vardır yani.
Tabii.
Bunu yok saymayacağız. Bu bir gerçeği yok saymaktır.
Doğru.
Ama ne kadar hazır olduğu, tabii ki babalık işlevi sonuçta sosyal bir işlev aynı zamanda. Ağırlıklı olarak sosyal bir işlev. Onu o görecek.
Yaşayarak
yani,
görecekler. Peki çok
tabii yaşayarak.
Çok çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Gökhan Oral ve Doktor Şirin Seçkin'le birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz. Çok güzel iki kitapları var. Bana Hazır Mısın Baba, Bana Hazır Mısın Anne, okumaya davetiye. Avustralya'dan Güray Erok ve Ankara'dan Metin Demirel için olsun bu şarkı.
Kitap okuma dedi annem. gözlerim kaşamam ki, kapalı yollarında akamam ki, unutkan nehrini.
Sevgili dinleyenlerimiz, yayınımız devam ediyor. Leyla Kokusu yine çok güzel bir konuyu ele alacak. Bakın, 2016 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve LİMAK Vakfı işbirliğinde önemli bir proje hayata geçirildi. Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal güçlenmesine katkıda bulunacak, ülkemizin geleceği için önemli bir yatırım diyebileceğimiz bu proje başarıyla devam ediyor. Ve biz bu konuyu LİMAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir Kışlalı ile konuşacağız. Ebru Hanım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba. Evet, çok güzel bir şarkı dinledik. Bu sizin Mühendis Kızların şarkısı galiba.
Evet, evet, biz bu sene yaptık. Gripping grubuyla beraber, ya daha doğrusu onların yardımıyla bestelendi. Sözlerini de kızlar yazdı. Yani Türkiye'nin Mühendis Kızları projesindeki öğrencilerimiz yazdı.
Evet, şimdi Türkiye'nin Mühendis Kızları fikir olarak nasıl doğdu? Oradan başlayalım hikayeyi.
Şöyle söyleyeyim, biz Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinde 5. yılımızı geride bıraktık. Hı hı. Benim annem de makine mühendisiydi ve sınıftaki tek kadın mühendisti. Daha sonra zaten biz ailecek, babam makine mühendisi, kardeşim inşaat, yani hep beraber.
Oo, evet.
Ortağımız, yani babam ortağını ve eşini aynı sınıftan buluyor. Üçü aynı sınıftalar.
Çok güzel.
Annem de sınıftaki tek kadın mühendis ve her zaman üniversitede
harika
kaldı. Ve devam etti öğretmenlik yapmaya. Hı-hı. Tabii onun çok büyük bir etkisi oldu. Çünkü hep o burs da verildi. Hı-hı. Böyle yavaş yavaş hep bizde, ben bakıyordum tabii. Ben de inşaat mühendisiyim. Tabii sınıfta 50 kişiydik. 5 tane sadece kız vardı. Hı-hı. Dolayısıyla dedik ki bu mühendislikteki asıl sorun kız öğrencilerin az olması. Az tercih edilen bir bölüm. Onun için özendirmeye başlayarak başladık. Daha Aha. sonra da işte yavaş yavaş grubumuz büyüdü.
Evet. Şimdi bu böyle bir proje oluşturdunuz. Türkiye'nin Mühendis Kızları. Buradaki hedefimiz mühendisliği sadece işte erkeklere dair bir meslek değil. Aynı zamanda kızların da içinde olması gereken bir meslek olarak aşılamak için miydi? Hedef neydi?
Şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii biz hem mühendislikle uğraşan bir şirketiz. Daha çok mühendisleri işe alabiliyoruz. Biz şunu diyoruz. Kadınlar isterlerse mühendis de olurlar. İstedikleri mesleği seçmekte özgürler ve hangi mesleği seçerlerse bunu çok iyi yaparlar. Biz mühendisleri daha çok istihdam edebiliyoruz. Baktığınızda inşaat dünyasında çalışan kadın sayısı %17-18, yani en düşük seviyelerde. Bizim amacımız da hem kadın mühendislerin sayısını arttırmak hem de bu ekosistemde lider kadınlar yetiştirmek. Yani sadece inşaat mühendisi olsunlar demiyoruz. Proje müdürü olsunlar, yönetim kurulu üyesi olsunlar, yönetici kadrosunda liderlik eden, çevresine örnek olan kadınlar yetiştirmek istiyoruz. Mühendislik burada sadece kullandığımız bir araç. Çünkü ben de mühendisim, annem de mühendisim. Daha çok mühendisleri istihdam edebiliyoruz. Bu sayede de tabii bir üniversite mezunusunuz. En önemli şey iş bulabilmeniz, bir yerde çalışabilmeniz. Dolayısıyla iş bulma, staj bulma konularında da tabii yardımcı oluyoruz.
Evet, şimdi proje kapsamında ulaşmak istediğiniz bir hedef kitle var mı Sayın Ebru Özdemir?
Şöyle, biz aslında liselere de gitmeye başladık. Yani burada şu ana kadar 72 mezun verdik. Şu an mezunlarımızla birlikte ulaştığımız kız öğrenci sayısı 479. Yani yavaş yavaş 500'e geliyoruz. Sadece Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde bunu yapmıyoruz. Türkiye'nin 30 değişik üniversitesinde, tüm şehirlerindeki devlet üniversitelerinde bu bursu veriyoruz. 100'ün üzerinde mentorumuz var. Bu öğrencilerin her birini kendi mesleğinde başarılı iş kadını mühendislerle bir araya getiriyoruz. 50'ye yakın koçumuz var. Bunların 3. 4. sınıfta olan öğrencilerimizi onlardan koçluk almasına sağlıyoruz. Ama bunların her biri de aslında bu kız öğrencilerimizden kendi üniversitelerinde Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin temsilciliğini yapıyor. Dolayısıyla bir ekosistem etkisi de var. Yani artık baktığımız zaman mesela bize gelen, biz burs istemiyoruz ama projenin bir parçası olmak istiyoruz diyen çok sayıda kız öğrencimiz de oluşuyor. Mesela bu sene rekor başvuru aldık. 2000'e yakın başvuru aldık. 130 tanesini seçtik. Suriyeli mülteci öğrencilerimiz var, 2 tane. Onlar mezun oldular. Engelli öğrencimiz var. Orada şunu diyoruz. Yani evet, engelli olabilirsin ama bu mühendis olmana engel değil. Sevgi evlerinden mezunlarımız var. Bakarsanız daha Şafaka ile bir işbirliğimiz var. Yani bizim amacımız aslında özgüveni yüksek lider kadınlar yetiştirmek. Toplumda kendisine, ailesine, çevresine, ülkesine, milletine faydalı öğrenciler yetiştirmek. Dolayısıyla bizim amacımız, bana soruyorlar bu proje ne zaman bitecek? Ben şunu diyorum, bu proje hiç bitmeyecek. Çünkü mezun olan öğrenciler geri dönüp mentorluk yaptıkça, projeyi destekledikçe, başarılı kadınları biz bu proje vasıtasıyla ürettikçe bu sonsuza kadar devam edecek bir proje olacak inşallah diyorum.
Evet, biz zincir gibi düşünmek lazım herhalde, aynen, değil mi? Aynen. Devamlı herkesin artıyor ve birbirine kenetlenen bir zincir gibi. Peki Ebru Hanım, şimdi şu anda bizi dinleyip de böyle bir şey varmış deyip benim çocuğum da mühendislik fakültesinde okuyor dediğinde işte size başvurması gerekir ama nasıl, kriterleriniz nedir? Örneğin burs vermek için kriterleriniz nedir? Çok başarılı mı olması lazım? Neler arıyorsunuz?
Şöyle, biz bu sene ilk defa dijital bir platform denedik. E-bursum üzerinden bütün bursları aldık. 1769, 2000'e yakın burs talebimiz oldu. 647'sini inceledik. 160 tanesiyle de online mülakatlar gerçekleştiriyoruz. Ve ben bunların hiçbirine katılmıyorum. Bizim bir ekibimiz var. Onlar değerlendiriyor. Birincisi devlet üniversitesinde olması gerekiyor. İkincisi maddi eğer burs tarafına başvuruyorsa tabii ki bir maddi olarak bu bursa ihtiyacının olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Ve aynı zamanda bir başka yerden burs almıyor olması gerekiyor. Tabii biz şey diyoruz, bu bursu aldıktan sonra bizim iki tane zorunlu kriterimiz var. Bir tanesi tabii ki bir not ortalaması tutturmak. 2,5 gibi bir not ortalaması istiyoruz ki ben de üniversite öğrencisiydim, tutturulabileceğini düşünüyorum.
Güzel.
İkincisi bir sosyal sorumluluk projesinde çalışacak ve bunu bize her ay belgeleyecek. Ve bu minimum 4 saat olacak. Çünkü biz burada, bu sadece bir burs projesi değil. Biz burada büyük bir ekip olarak çalışıyoruz. Çözüm ortaklarımız var. Her bir kızımıza İngilizce seviyesine bakıyoruz. Ve Boğaziçi Üniversitesi ile beraber bir online İngilizce programı tasarlıyoruz. Dediğim gibi mentorlar zaman harcıyor. Koçlar zaman harcıyor. Şimdi baktık ki dünya dijital bir dünyaya doğru gidiyor. Her şey otomasyona dönüyor. Şimdi VTEC diye, Women in Engineering, yani teknolojide kadın diye bir dernek var. Onlarla beraber yeni bir eğitim programı tasarladık. Dijital yeteneklerin daha artmasını hedefliyoruz kızlarımızda. Ki burası çok popüler, iş imkanları olan bir sektör oldu. Dolayısıyla biz çok yatırım yapıyoruz kızlarımıza. Biz de diyoruz ki sen de kendi seçtiğin bir sosyal projede diğer insanlar için faydalı olmak için çalış. Çünkü Türkiye'nin mühendis kızı sadece iyi bir, başarılı bir mühendis değildir. Bu yetmez. Aynı zamanda topluma faydalı olan, ihtiyaç sahiplerine faydalı olan ve onlar için gönüllülük esasıyla destek olan mühendistir diyoruz. Dolayısıyla böyle iki tane zorunluluğumuz var.
Ama Ebru Hanım, o kadar özendirici konuştunuz ki şimdi mühendislik fakültesinde okumayıp da yani bir psikoloji okuyan bir öğrenci de dahil olmak isteyebilir gibi geldi bana sanki.
Zaten aile bakanımızla konuştuk. Biz bunun mühendislik tarafını yapıyoruz aslında. Tabii bizim buradaki diğer çözüm ortaklarımız da bu işi biz Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızla yapıyoruz. UNDP ile yurt dışında da çünkü aslında bu proje çok dikkat çekti. Onlarla beraber bunu nasıl 2.0'a geçtik. Hatta diyoruz ki Türkiye Mühendis Kızları'nın 2.0'ına geçtik. Bunu bir platform haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Koçluk Derneği, Boğaziçi Üniversitesi. Biz dedik mühendislik tarafını tuttuk. Belki başka şirketlerde mesela Türkiye'nin hukukçu kızları, Türkiye'nin psikolog kızları gibi bir sürü değişik projeler bizim arkamızdan yapılabilir. Çünkü biz burada gerçekten iyi bir model oluşturduğumuzu
kesinlikle
düşünüyorum.
Kesinlikle. Evet, evet. Çok güzel. Bunun yanı sıra projede bugüne kadar yapılan faaliyetlerinizden bahsedecek olursak eklemek istedikleriniz var mı?
Şöyle, biz daha önce Per Yönle de bir işbirliği yaptık. Çünkü biliyorsunuz iş hayatı okuldan çıktıktan sonra iş hayatında insan bir an bocalayabiliyor. Burada işte stres yönetiminden şöyle söyleyeyim, işte stres yönetimi, iş hayatında nasıl hazır olursunuz, nasıl CV yazarsınız. Yani tam anlamıyla aslında biz iş hayatına da hazırlamaya başladık. Staj bulamayan kızlarımız oldu. Mühendisliğin en önemli konularından bir tanesi staj. Bu arkadaşlarımıza stajlar bulduk. Biz şu anda dünyanın en uzun açıklıklı köprüsünü yapıyoruz. Mesela burada Türkiye'nin mühendis projesinden mezun kızlarımız çalışıyor. Türkiye'nin en yüksek barajı, dünyanın en yüksek 3. barajını yapıyoruz. Orada çalışıyorlar. Havalimanında çalıştılar. Dolayısıyla staj imkanlarıyla da kızlarımızı gerçek mühendisliğe hazır hale getirdik. İşte bir yandan rol model buluşmaları yaptık. Her sene bütün kızlarımızla İstanbul'da bir araya geliyoruz Şubat ayında. Ve onları mesleğinde iyi hale getirmiş, önder olmuş insanlarla tanıştırıyoruz. Ama bir başka amacımız daha var. İş hayatında kız kardeşliği ben az olduğunu düşünüyorum kadınlar arasında. Dolayısıyla onları üniversiteden itibaren birbirinize destek olun. Bir kız kardeşlik modeli yapın. Çünkü iş hayatı çok zor ancak destekle başarırsınız mesajını da veriyoruz.
Çok güzel, çok güzel. Peki şimdi tüm bunların dışında aslında yine mühendisliğe dair bir soru soracağım ama annesi, babası, kardeşleri, kendisi mühendis olan ve etrafında mühendisler dolu olan bir kadın olarak size soruyorum. Ortak özelliği nedir bu mühendislerin?
Çözüm hemen ben söyleyeyim. En zor zamanlarda çözüm bulandır.
Öyle mi?
Pratik olandır. Ve çok hızlı sonuca ulaşmaya çalışan insanlardır diyebilirim.
Evet, güzel.
Ya yani bilmiyorum siz de dikkat ettiniz mi ama yani bizde hemen böyle bir en farklı ortamda yani başınıza gelen herhangi bir ensedantla mesela şimdi pandemiyle beraber de biz hemen evet bu ortama uyum sağladık ve bütün sorunları nasıl çözebiliriz gibi konulara odaklandık.
Aslında dediğiniz bir anlamda doğru. Çünkü şöyle baktığımız hani yeni koşullara adapte olabilmek biraz zeka işi denir psikolojide. Ve dolayısıyla evet hepiniz de son derece zeki insanlar, matematiği fini çok iyi bilen ve tümden gelip tüme varımı bilen insanlar olarak da sonuçları çabuk elde etmeniz çok makul geliyor bana. Doğrudur. Katılıyorum.
Biraz biz buna şimdi şey eklemek istiyoruz. Tabii daha soft skill dediğimiz yumuşak şeylerimizi ben kendimden de bildiğim için eksikliklerimiz olabilir. Onun için mesela kızlara verdiğimiz eğitimde mesela sosyal etki farkındalığı, esneklik, mesela flexibility, esneklik de bu pandemi sonrasında gerçekten bizim aslında olmamız gereken ya da sahip olmamız gereken en büyük özelliklerden biri olduğunu düşünüyoruz. Stresle mücadele. Çünkü stres de kavşayı değiştirdi. Artık stres deyince aklınıza bin tane farklı şey geliyor ama en önemli konulardan bir tanesi bence bir mühendiste de olan tekrar öğrenebilme, yeni öğrenebilme, işte aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri. Her şey o kadar hızlı değişiyor ki bunlara adapte olma da aslında özellik olarak bizim kazandırmaya çalıştığımız ama aslında mühendislerde baz olarak olduğunu düşündüğüm özelliklerden.
Evet, çok güzel bir söz var yine sizlerden. Sayın Yalaz demiş ki staj yaptığım şirketlerde bile makine mühendisliğinin kadına uygun olmadığı gibi eleştiriler geldi. Özellikle üretim tesisi olan şirketlerde kadın mühendis kavramına olan ön yargıyı kaldırmak için benimle aynı işi yapan erkek bir mühendisten daha fazla çalışıp kendim daha fazla kanıtlamaya ihtiyaç hissetmiştim. Şu an çalıştığım şirket kadın mühendislerin erkek mühendisler kadar eşit şartlarda olduğu bir çalışma ortamı demişler. Evet, eşit çalışmalıyız. Kadın da olsa erkek de olsa ve aynı parayı kazanmalıyız. Çok
evet,
güzel.
Evet, aynı parayı kazanmamız da en önemli konulardan biri. Çok doğru parmak bastınız. Çünkü kadınlar erkeklere göre daha az para kazanmaya evet diyor mesela. Ve bunun oranları da %50 civarında ama bu dünyada böyle.
Evet, maalesef.
Yani dünyada ciddi bir dönüşüm sağlamalıyız.
Evet. Çok teşekkür ederiz Ebru Özdemir.
Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir Hanımefendi bizimle birlikteydi değerli dinleyenlerimiz.
Emek verip yol çizmeye, kadının gücünü göstermeye, dünyayı değiştirmeye hazırız. Engellerden yılmayız, şimdi bizim zamanımız. Dünyayı değiştirmeye hazırız.
Sevgili dinleyenlerimiz, Leyla kokusu demiştik ya, Ankara'dan, başkentten yayılan o mis gibi buram buram koku Türkiye'ye, ardından Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun ulaştığı her yere ulaşıyor diye. Çok teşekkür ederiz eşlikçimiz olduğunuz için. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Burak Araroğlu ile birlikteydik teknik masada. Didem Güner'i hazırladı bu programı. Ben Yasemin Pamukçu, saygıyla eğiliyorum huzurlarınızda. Hoşçakalın. Kokusu.